Ayrım 49. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 683. Ganj Nehri niçin kana bulandı? 1. İpek yolunu kullanarak Lu'dan Magadha'ya yaptığımız yolculuk yaklaşık bir yıl sürdü. Bu sürenin büyük bölümünde hastaydım. Fakat herkes bu çirkin güney ormanlarında çok yaygın olan sıtmadan rahatsızdı. Sefer heyetinin üçte biri yolda ölmesine karşın Key Markisi kayıplarımızı nispeten az buldu. İzlediğimiz yolu bütün ayrıntılarıyla hatırlayamıyorum. Hatırlasaydım da onu herhangi bir Yunan'a söylemezdim. Bu zaman zarfında yolculuk izlenimlerimi yazdım. Sanırım tuttuğum notlar Persepolis'teki kütüphanede saklıdır. Bu berbat yıl süresince Sus'u bir daha görebileceğim konusunda şüpheye düştüğüm zamanlar oldu. Kimi zaman da tasa etmeyi bıraktım. Sıtmanın şu etkisi de vardı. İnsan gece gündüz sıtma şeytanları tarafından rahatsız edileceğini ölsün daha iyi. Konfüçyüs ruh dünyasının var olmadığını düşünüyor. Eğer gerçekten yoklarsa o zaman sıtma sırasında gece gündüz başımıza üşüşen kabus yaratıkları kim ya da nedir? O zaman gerçektirler. Bu nedenle gerçek oldukları kesindir. Demokrit mantığımı sorguluyor. Fakat sen başına ruhların üşüşmesini bırak, hasta bile olmadın ki hiç. Sefer heyetindeki görevim pek açık değildi. Lu'nun onurlu konuğu ve Magadha kralının damadı olmama karşın aynı zamanda bir tür köleydim. Key Markisi bana yeterince iyi davranıyordu. Öyle bile olsa beni kullandıktan sonra kolaylıkla atılabilir bir eşyadan başka bir şey olarak görmediğini hissediyordum. Ganj Nehri üzerindeki Champa limanına vardığımızda Marki'den doğruca başkente gitmeme izin vermesini istedim. Önce bunu reddetti. Fakat şanslıydım. Champa'daki kral naibi bir defasında beni sarayda kabul ettiğinden beni Marki'nin artık kendi ülkemde esir tutamayacağı şekilde onurlandırdı. Marki ile Rajagriha'da buluşmayı kabul ettim. Sonra bir grup Magadha askeriyle Champa'dan ayrıldım. Aslında Rajagriha'ya gitme niyetim yoktu. Birincisi, kayınbabamı tekrar görmek istemiyordum. İkincisi, Shravasti'deki karımı ve çocuklarımı görmek istiyordum. Champa'nın 20 mil kadar doğusunda muhafızlarımdan ayrıldım. Onlar Rajagriha'ya doğru yollarına devam ederlerken ben ikinci bir Magadha askeri müfrezesine katıldım. Bu adamlar sınır bölgesine gönderilmişlerdi ve komutanları kralın damadına eşlik etmekten oldukça memnundu. Aslında benden korkuyordu. Kısa süre sonra bunun nedenini anladım. Katay'da bile Ajatasattru'nun acımasızlığı ile ilgili hikayeler işitmekle beraber ben bunları önemsemiyordum. Tabii ki onun merhametsiz biri olduğunu biliyordum. Yengeç gibi kendi babasını yok etmişti. Fakat bu Ganj Ovası'nda istisnadan ziyade bir kuraldı. Hiç şüphesiz onun sınırsız bir acımasızlığa sahip olduğunu hiç düşünmemiştim. Ama yanılmıştım. Birincisi, bir zamanların mağrur ve refah içinde yüzen Cumhuriyet Federasyonu'nda gördüğüm yıkımın derecesi beni şaşkına çevirdi. İşgal altındaki bu ülkelerde kuzeye doğru yolculuk ederken sanki toprağın kendisinin de öldürülmüş olduğunu gördüm. Bir zamanlar darı tarlaları, meyvelikler, otlaklar bulunan arazide hiçbir şey yetişmiyordu. Ateşten kararmış tuğlaların dağılmış olduğu bir alana geldiğimizde komutan, "Burası Vaishali şehriydi," dedi. Yıkım çok geniş boyutta. 10 yıl kadar önce zengin bir şehir olan bu yerin harabeleri arasında kedi ve köpekler, av kuşları, yılanlar, akrepler ve kertenkeleler cirit atıyordu. Komutan bana kongre salonunu ve Mahavira tapınağını gösterdi. Komutan bir kemik yığınına tekme atarak, "Kral doğal olarak şehri yeniden inşa etmeyi planlıyor," dedi. "Bunu başarırsa şehir eminim ki Rajagriha'ya rakip olacak," dedim içtenlikle. Hintlilerin yeryüzünde var olan en büyük kral saydıkları adamın sadık bir damadı olarak görünmeye özen göstermekle birlikte içimdeki merak baskın çıktı. Burada bu kadar büyük bir direniş var mıydı? Bütün şehri yakıp yıkmak gerçekten gerekli miydi? "Evet sayın prens, ben buradaydım. 8 gün süren savaşa ben de katıldım. Savaşın çoğu şurada gerçekleşti." Geri çekilen nehre işaret eden bir dizi palmiye ağacının bulunduğu batıyı gösterdi. Onları nehrin kenarından geri püskürttük. Şehre sığınmaya çalışırlarken onları duvarlarda durdurduk. Kral bizzat ana kapıdan hücumu başlattı. Yine bizzat ilk binayı ateşe verdi. Cumhuriyetçi komutanın boğazını kesti. Ganj'ın suları kızıla boyandı. Yüzbaşı konuşmuyor, adeta şarkı söylüyordu. Ajatasattru'nun zaferleri gelecek nesiller şanından ve nasıl kan döktüğünden bahseden şarkılar söylesin diye şiire dökülüyordu. 12 bin kadar cumhuriyetçi asker Vaisali'den Şirevesti'ye giden yolun iki tarafında öldürüldü. Nihai savaş kurak mevsimde vuku bulduğundan cesetler kızgın güneşin altında mumyalaşmıştı. Sonuç olarak ölü askerler hala canlı görünüyorlardı. Ağızları sanki nefessiz kalmış ya da çığlık atıyormuş gibi açıktı. Ölüm onlara boğaç kazıkların üzerinde yavaşça gelmiş gibiydi. Her adamın dikkatlice iyi diş edildiğini görmek beni şaşırttı. Hintliler bu uygulamayı hoş görmezler. Daha sonra Şiravasti'de iyi biçimde tütsülenmiş satılık birçok el bezi torbası gördüm. Para keselerine çok benzer şekilde işlenmişlerdi. Kadınlar onları yurtseverlik göstergesi olarak kemerlerine takarlardı. Lichavi Cumhuriyeti'nden arta kalan toprakların kıyısından geçtik. Başkent yakılıp yıkılmasına rağmen Cumhuriyet'in geri kalanında hala savaş vardı. Çok kötü insanlar dedi muhafızım. Kral teslim olmadıkları için onlara çok kızgın. Onu suçlamıyorum. Onları kısa zamanda cezalandırması için dua edelim. Evet sayın prens, onlardan nefret ediyoruz, nefret. Fakat genç adamın sesinde nefret yoktu. O da sağımız ve solumuzdaki kararmış, büzülmüş, sonsuz sıralar halindeki cesetler gibi Ajatasattru'nun kana susamışlığının bir kurbanıydı. Kuzey yolu boyunca ilerlerken bir akbaba mumyalaşmış bir askerin omzuna konuverdi. Akbaba bir insanın merakı ve hatta özeniyle bir zamanlar gözün bulunduğu o yağa baktı ve araştırıcı bir gaga darbesi attı. Bir şey bulamayarak uçup gitti. Ziyafet için çok geç kalmıştı. Serin, bulutsuz, güzel bir sonbahar günü Şravasti'ye girdim. Bereket versin ki Ajatasattru Kosala'nın başkentine dokunmamıştı. Şravasti'den ayrıldığımda 27 ya da 28 yaşındaydım. Şu anda 40 yaşındayım ve yüzüm güneş ve rüzgarla o kadar yandı ki adeta Hint meşesinden bir maskeye döndü. Daha da kötüsü maskeyi çevreleyen saç tamamen beyazdı. En kötüsü de maskenin sahibi artık genç değildi. Prens Jetta'nın nehir evi değişmemiş görünüyordu. Ana kapıyı çaldım. Bir hizmetçi kapıda küçük bir pencereden şüpheli şüpheli bana baktı. Ona kim olduğumu söylediğimde güldü. Onu Ajatasattru'nun ismiyle tehdit ettiğimde kayboldu. Birkaç dakika sonra kapı açıldı. Saygılı bir kahya beni içeri aldı. Ona bir yabancı olmakla beraber Ambalika'nın iki oğlunun babası olan ve batıdan gelen adam hakkında her şeyi bildiğini söyledi. Böylece karım ve çocuklarımın sağ olduğunu öğrendim. Prens Jetta'ya gelince. Eski dostum iç bahçede oturuyordu. Gerçekten de eski dostumdu. Bu bir deri, bir kemik kalmış yaratığa bir zamanlar saygı duyduğum güçlü adam olarak bakamıyordum. Yaklaş dedi. Beni selamlamak için yerinden kıpırdamadığından bir süredir üzerinde oturduğu yere geçtim. Onu kucaklayana kadar tüm vücudunun felç olduğunu fark edemedim. Geçen sene oldu dedi. Sesi özür diler gibiydi. Bu dünyadan hızlı biçimde ayrılmayı tercih ederdim. Ne var ki yazgım yavaş yavaş ölmekmiş. Hiç şüphesiz son enkarnasyonum iyiydi. Fakat şikayet etmemeliyim. Netice itibariyle seni yeniden görecek kadar uzun yaşadım. Cevap vermeye fırsat bulamadan yanımıza orta yaşlı, şişman bir kadın ve ağır başlı, mavi gözlü iki erkek çocuk geldi. Ambelika'yı konuşana kadar tanıyamadım. Kendine bak dedi hemen hücuma geçerek. Yaşlanmışsın. Ah zavallı kocacığım ve efendim. Kucaklaştık. Yeniden bir araya gelişimizin Odysseus ile Penelope'ninkine benzediği pek söyleyemem. Fakat zaten bildiğim kadarıyla sevdiğim kadına talip, yok edilmeyi hak eden biri de yoktu. Büyük oğlum çoktan adam olmuştu. Küçük olan ise olgunluğun sınırındaydı. Ganj Ovası'nın kızgın güneşi her şeyi sanki üreme için yeterli zaman olmadığından korkarcasına çabucak olgunlaştırır. Çocuklar merakla gözlerini bana diktiler. Ben de onlara baktım. Kuzeyli mavi gözlerle güneyli esmer tenin birleşimi çok şaşırtıcıydı. Çok yakışıklıydılar. Sanırım çok da sevimliler dedi Ambalika çocukları gönderdikten sonra. Fakat buradaki herkes mavi gözleri nedeniyle onları şeytan olarak görüyor. Sayısız sorunları var. Ama bir defa büyüdüler mi? Ambalika sözünü ara verdi. Prens Jetta'nın çelimsiz vücudu karşısında birbirimize baktık. Ben her zaman olduğu gibi Ambalika'nın çekiciliğiyle baştan çıkmıştım. Beraber olunması bu kadar zevkli bir kadını başka hiçbir yerde görmedim. Konuşurken bir erkeğe benziyordu ama Kraliçe Atossa gibi bir devlet adamı edası yoktu. Görünüşüne gelince Hint güneşi işini iyi yapmıştı. Aşırı gelişmişti. Vücudu şekilsizdi ve yüzünde sayısız çene oluşmuştu. Sadece gözler aynıydı. Birlikte kuzey yıldızını seyrettiğimiz o geceki gibi parlıyordu. Başla dedi Prens Jetta en başından anlat. Ben de öyle yaptım. Onlara ilgilerini çekeceğini düşündüğüm her şeyi anlattım. Her ikisinin de Pers sözcüğünü duymak istememesi beni şaşırttı. İlk evlendiğimizde Ambalika başka hiçbir şeyden söz etmezdi. Fakat o zaman benimle Sus'a gitmeyi umut ediyordu. Şimdi Batı'ya ve bana olan tüm ilgisini kaybetmişti. Öte yandan Katay her ikisinde büyüledi. Netice itibariyle Prens Jetta da İpek Yolu'nun yeniden açılması girişiminin bir parçasıydı. Şimdi dedim, konuşmaktan boğazım kurumuş halde. Burada neler olduğunu siz anlatın bakalım. Ambalika gizlice dinlendiğimiz anlamına gelen o ince uyarı işaretini yaptı. Sonra heyecanlı bir sesle, babam artık evrensel kral. Zaferlerinden, bilgeliğinden ve merhametinden haz duyuyoruz dedi. Pek bilgi verici olmayan bu ifadede başka anlamlar gizliydi. Buda'yı sorduğumda Prens Jetta, o 4 yıl önce Nirvana'ya ulaştı dedi. Domuz ve fasulyeden oluşan ağır bir akşam yemeği yedikten sonra, dedi Ambalika, artık o alışıldık pervasızlığına bürünmüştü. Bu sadece dedikodu. Prens Jetta onu hoppalından hoşnut değildi. Kesin olarak bildiğimiz tek şey bizi huzur içinde terk ettiğidir. Son sözleri şu olmuştu. Her şey geçicidir. Özenle ve gayretle kurtuluşunuz için çalışın. Sariputra hala mezhebin başı mı? Prens Jetta hayır anlamında başını salladı. O Buda'dan önce öldü. Şimdi Ananda sorumlu. Bu arada hepsi evdeler. Buda'nın ne deyip ne demediğini tartışmakla meşguller. Ambalika öte yanda ve bağlılarına karşı her zaman olduğu gibi hoşgörüsüzdü. Ananda iyi bir muhafızdır dedi Prens Jetta söylediklerine kendi de pek inanmayarak. Keşişlerin Buda sağken yaptıkları gibi söylediği her şeyi hatırlamalarını sağlıyor. Ama dedim rahiplerin hüzünlü kişisel tecrübelerinden yararlanarak Buda yanlışlarını düzeltmek için artık burada değil. Doğru, onun ne söyleyip ne söylemediği konusunda ciddi anlaşmazlıklar olduğunu söylememe de gerek yok sanırım. Dahası da olacak. Yıllar boyunca Zerdüş bağlıların büyük babamın adına rahatça uydurdukları yeni öğretiler görmekten usanmıştım. Sus'tan son kez ayrılmadan önce baş Zerdüş rahibine ziyarette bulundum. Anlamsız bir takım dizeleri büyük babama atfettiği zaman ona keskin bir dille Zerdüş'ün böyle bir şey hiç söylemediğini belirttim. Soytarı ciddi bir ifadeyle karşılık verdi. Haklısın, peygamber onu bu dünyadayken söylemedi. O bu dizeleri bana yakında gördüğüm bir rüyada söyledi ve bana onları uyanır uyanmaz yazmamı emretti. İşte hakikat, batıl tarafından böyle mağlup edildi. En azından uzun egemenlik döneminde. Bu sahte rahipler bir gün eritilmiş demiri tenlerinde duyacaktır. Bu bir gerçek. Sonraki birkaç hafta çok güzel geçti. Şişman Ambalika beni cinsel açıdan tahrik etmemekle beraber onu sadece hoş sohbet değil zeki de buluyordum. Beraber olduğumuz ilk gecede beni nehre bakan çatıya çıkardı. Ayın kaybolmakta olduğunu, altımızdaki rıhtımda yanan ocak ateşlerinin dumanın her zamanki gibi keskin olduğunu ve Hindistan'da hiçbir şeyin değişmediğini hatırlıyorum. Bizi şu anda kimse işitemez. Bir sedirin üzerinde yan yana oturduk. Ay ışığı doğrudan gözlerimizin içine vuruyordu. Doğuda çok uzaklarda göke doğru uzanmış kara kütleler halinde görünen Himalayalar güçlükle seçiliyordu. Baban nerede? Elimden gelse bu kaypak adamla hiç karşılaşmazdım. Kurak mevsimde sürekli orduyla birliktedir. Muhtemelen Lichavi sınırında bir yerde olmalı. Çok inatçılar. Nedenini bilmiyorum. Eğer teslim olsalar birkaçı kurtulabilir. Şimdi hepsini öldürecek. Gerçekten evrensel kral değil mi? Karımın ne kadar babasının yanında olduğunu bilmediğim için ihtiyatlı konuşuyordum. At kurbanı yok ama evet tarihimizdeki bütün kralların en üstünü. Kayan yıldızları seyrettik ve aşağılarda bir yerlerde gitar çalan birini dinledik. Sanırım yeniden evlendin. Bu soruyu hiç vurgu yapmadan sormuştu. Evet, büyük kralın kız kardeşiyle evliyim ya da evliydim. Şimdi hayatta değil. Çocuk oldu mu? Hayır. Sadece senden çocuklarım var. Ne şeref. Ambalika'nın sesi ciddiydi ama benimle açıkça alay ediyordu. Alayını onu umursamadım. Bildiğim kadarıyla çok uzak bir ülkede kralın kızından çocuklar olan benim gibi başka bir adam yok. Asıl Pers ülkesi uzakta. Burası bizim evimiz. Benimle oraya gelmek istediğini sanıyordum. Ambalika güldü. Diyelim ki beni oraya götürmek istediğin kadar ben de gelmek istiyorum. Bunu istiyorum. Saçmalama. Birden evlendim genç kıza dönüştü. Beni ne yapacağını bilmiyorsun. Ben de kar ve buzla ve mavi gözlü insanlarla dolu bir ülkede ne yapacağımı bilmiyorum. Bu düşünceyle irkildi. Fakat oğullarımız burada kalmalılar. Öyle mi? Birden kızmıştım. Ne de olsa onlar benim oğullarımdı. Onları anneleriyle birlikte ya da o olmadan Sus'a götürmeyi çok istiyordum. Evet öyle. Neyse, bu konuda başka seçeneğin yok. Benim de, diye ekledi. Bu babamın isteği. Pers torunlar fikrinden hoşlanıyor. Bir gün yararlı olacaklarını düşünüyor. Elçilik heyetlerini görevlendirmek için mi? Peki ama ana yurttan hiç görmezlerse nasıl faydalı olabilirler? Bir yol bulacaktır, üzülme. Bu arada onlara Persçe öğretmesi için Caraka'yı çağırttı. Caraka'nın hala sağ olduğuna sevinmiştim. Ambalika'ya göre Magadha'daki demir atölyelerinin sorumlusu olmuştu. Katay'dan ne haber, dedi. Ilık gece rüzgarına karşı pullarla süslü şalını düzelterek. Orada birileriyle evlendin mi? İki tane cariyen vardı. Çok çekiciydiler. Ama evlenmedim. Çocuk olmadı mı? Hayır. Kataylı kadınlar çocuk yapmama sanatında ustalar. Ambalika evet anlamında başını salladı. Bunu duymuştum. Tabii ki bizim de istisnalar hariç daima işe yarayan büyülerimiz var. Kataylı kadınlar bir tür ilaç içiyorlar ama onun ne olduğunu sorduğunda sadece kıkırdarlar. Halk olarak çok sıkı ağızlıdırlar. Her neyse, emrimdeki iki kız çok hoştu. Sen de olsan onları severdin. Burada kim olsa severim. 60 yaşın altında hiçbir cariyesi olmayan bir büyük babanın evindeki görünmez bir kocanın tek karısı olarak yalnızım burada. Katay'dan ayrıldığında kızları ne yaptın? Birini kendisine bir koca bulmaya yetecek kadar parayla köyüne gönderdim. Diğerini de bir arkadaşım evine aldı. Fançiyi ikinci cariyeme tutkundu. Ben de onu hediye olarak kendisine sunmaktan memnunluk duydum. O buna gerçekten çok sevinmişti. Onların muhabbetinden mahrum kalacağım. Ambalika'nın sesi neredeyse ağlamaklıydı. Fakat zaten kısa zaman sonra senin muhabbetinden de mahrum kalacağım, değil mi? Büyük krala rapor vermeliyim, dedim. Bu işi bitirdiğinde buraya bir daha geri dönemeyecek kadar yaşlı olacaksın. Ambalika'nın pervasızlığı beni her zaman şaşırtmış ve cezbetmişti. Karanlıkta onun berrak, alaycı sesini dinlerken, o zaman bile bir başka hayattaymış gibi görünen, narin kızı tamamıyla kaplayan et parçalarını görmezden gelebiliyordum. Kalmamı ister misin? Sanmıyorum, dedi. Uzun süredir ayrıyız. Kraldan ne haber? Ambalika sustu. Kolumu omuzlarına koydum. Bu bir hataydı. Karanlığın yarattığı gençlik yanılsaması bu dokunuşla dağıldı. Fakat bir süre birbirimizin kollarında kaldık. Bana Ganj Ovası'ndaki ülkelerin geçtiği kanlı dönemlerden söz etti. Özellikle Kosala ordusu yok edildiğinde dehşete düştük. Aslında kral bize gizlice kalmamız gerektiği, zira bu da şehirde olduğundan Shravesti'ye dokunulmayacağı haberini gönderdiğinde biz şehri terk etmeye başlamıştık. Boynuma doğru bakıp hafifçe güldü. Babamın Buda'ya olan ilgisi benimkine benzemiyor. Fakat Buda'nın saygınlığının farkındaydı. Ayrıca Budist tarikatının Kral Virudhaka'dan Şakya Cumhuriyeti'ni yakıp yıktığı için nefret ettiğini de biliyordu. Tabii ki o zaman hiç kimse babamın Shravesti'de bir defa tahta çıktığında bütün diğer cumhuriyetleri ortadan kaldıracağından şüphelenmiyordu. Her neyse, buradaki halk babayı sanki bir tür kurtarıcıymış gibi karşıladı ve o da şimdiye kadar uslu oturdu. Seni görüyor mu? Evet, tabii ki. Aramız çok iyi ve torunlarını görmekten memnun oluyor. Bana hep seni soruyor, seni tekrar görmeyi umut ediyor, ağlıyor. Hala mı? Evet, hala. Fakat şimdi eskisinden daha çok ağlanacak şey var. Ambalika bu tek cümlenin ötesinde babasıyla ilgili hiçbir eleştiride bulunmadı. Ama kadınlar her zaman güce kapılırlar. Çoğu kadının en az babası kadar vahşi bir çocuk doğurmak için kendi isteğiyle yatmayacağı, eli kanlı bir fatih olabileceğini sanmıyorum. 49. ayrımın sonu, sayfa 695.